Ayrım 6. Alper Camus, Cehennem Çiçeği. Alper Canıgüz. Sayfa 89. Biraz ölüm, hayatın tadı tuzu. Hasta yatağımda ve işinden izin alan annemin gözetiminde geçirdiğim 2 günün ardından nihayet bitim kanlanmaya başlayınca annem de beni tekrar Hatice ablaya emanet edebileceğine kanaat getirmiş ve devlet dairesindeki ömür törpüsü vazifesinin başına dönmüştü. Hasta yattığım günlerde izinli olan Hatice ablayı yeniden görmekten memnundum ama onu Begüm Gülüm'le aldattığım için biraz utanç duyuyordum. Öte yandan ümit konusunda bir şey yapmadan durduğum için de suçluluk hissetmekten alamıyordum kendimi. Begüm Gülüm'ün anlattıklarına bakılırsa Mehmet'i pekala da tıbbi ilgi manyağı annesi öldürmüş olabilirdi. İsteyerek değil belki. Ama oğlunun bedeninde şöyle güzel bir kırık çıkık, yara bere oluşturmaya çalışırken, elinin ayarı kaçıp çocuğu katlettikten sonra da Ümit'ten suçu üstlenmesini istemişti. Hatta bu planı ailecek yapmış bile olabilirlerdi. Mehmet'in cesedinden elde edilen bulgularla Ümit'in ifadesi arasındaki çelişki de bu açıklamanın gayet akla yakın olduğunu gösteriyordu. Zavallı Ümit'in annesini kurtarmak için her şeyi yapacağı açıktı. Peki ortada böylesine mükemmel bir alan, memnun satan memnun durumu varken ben işleri karıştırmalı mıydım? Belki de önce aileden birkaç ceset daha çıkmasını beklemeliydim. Hatice abla elinde bir bardak taze sıkılmış portakal suyuyla odama girip de beni üstümü giyinmiş halde görünce "Ne o?" diye sordu. "Hemen çıktın mı yataktan?" "İyileştim artık," diye cevap verdim. Ve hemen ardından da "Harika bir doktorum vardı." şeklinde manasız bir açıklamada bulundu. "Annen sıkı sıkı tembihledi yataktan çıkmasın diye," dedi Hatice abla portakal suyunu etejerin üstüne koyarken. Alaycı tonlamasından anladığım kadarıyla annemin emrini çok fazla umursamıyordu neyse ki. "Hadi iç şunu da antibiyotiğini vereyim." "Antibiyotiğin icadından sonra toplumdaki boşanma oranının patladığını biliyor muydun?" dedim pat diye. Belki de düşündüğüm kadar iyileşmemiştim. "Öyle mi?" diyerek yatağımın kenarına oturdu Hatice abla. "Öyle," dedim yutkunarak. Ben de yatağa otursam mı karar veremiyordum. Evlilik icat edildiğinde insanların ortalama ömrü 45-50 yıl kadarmış. Üstelik herkes günde en az 16 saat çalışmak zorundaymış. Yani eşini günde 1-2 saat ancak görebiliyormuşsun. Gülümseyerek beni dinliyor, nereye varacağımı merak ediyordu. Ben de nereye varacağımı merak ediyor ama gülümsemiyordum. Aslına bakılırsa kendimi çok gergin hissediyordum. Portakal suyumdan bir yudum aldım. Sonra zaman içinde iş saatleri azalıp bir de antibiyotikler sayesinde insan hayatı uzayınca eşlerinden bıkmaya başlamışlar diye sözümü tamamladı ilkokul 2 terk akıl küpü bakıcım. Başımla onayladım. Kesinlikle. Hatice abla bir şey sormuyordu ama ben yine de konunun kapanmadığını hissediyordum. Portakal suyumdan büyük bir yudum daha aldım. Sağa sola bakındım, biraz volta attım. Nihayet ne halt etmeye böyle bir mevzuya girdiğime dair makul bir açıklama bulduğuma kanaat getirince gidip ben de yatağın kenarına iniştim. Yani modern erkeğin bazı konulardaki arayışlarını yadırgamamak gerekiyor. Bu cümle ağzımdan çıktığı anda da kendimi camdan aşağı atmak istedim. Neyse ki ben daha fazla zırvalamadan kapı çaldı. Hatice abla kalkıp kapıyı açmak üzere odamdan çıktı. O geri dönene dek yer yarılıp da yerin dibine girme ihtimalim fazla güçlü görünmediğinden bari divanın altına saklanayım diye düşündüm. Bu mekanın benim için özel bir yer olduğunu anlamıştı Hatice abla ve oradayken beni rahatsız etmiyordu. Sağ olsun. Akşam o gidene kadar orada takılırdım. Ertesi günde her şeye yeni baştan başlardık. Bir iyi niyet göstergesi olarak da epey midemi yakmasına rağmen portakal suyumu bitirip girdim divanın altına. Ne ki dakikalar geçiyor, Hatice abladan bir ses çıkmıyordu. Tamam, özel hayatıma ya da daha doğrusu utancıma saygı duysundu ama en azından odaya gelip beni şöyle bir yoklamasını, ne bileyim boşalan bardağı almasını falan bekliyordum. Acaba Hatice ablanın vazifelerini aksatmasıyla az önce çalınan kapı arasında bir ilişki olabilir miydi? Belki de gidip kontrol etmeliydim ya, hiç içimden gelmiyordu doğrusu. Tecrübelerimize göre kapımızı çalanların 8'de 7'si görmek istemeyeceğim kişilerden oluşuyordu. Kalan 8'de 1 de yanlış zamanda gelirdi ekseriyetle. Bir 5 dakika daha kulaklarımı mağarayı zemine dayayıp boş yere Hatice ablanın terlik seslerini bekledikten sonra duruma el koyma vaktinin geldiğine karar verdim. Tamam, ben de ilişkimize bir ara vermek istiyordum ama bu benim kararım olmalıydı. Erkektim ben. Sessizce divanın altından ve odamdan çıkıp koridordan dış kapıya baktım. Kimse yoktu. İlerlemem gerekiyordu. Salonun kapısına yaklaşırken Hatice ablayla birinin konuştuğunu işittim. Diğer sesin sahibini de tanıyordum sanki. Yüreğime aniden bir ağırlık çöküvermişti. Salonun kapısından kafamı uzattım. Hatice abla bir sandalyeye oturmuştu. Karşısındaki, genellikle benim televizyon izlerken oturduğum koltuğa, benim koltuğuma çöreklenmiş, gevrek gevrek gülen kişi ise elbette ki kapımızı çalanlar istatistiğimin 8'de 7'lik grubuna dahildi. Hatta onun için kapına geldiğinde doğduğuna pişman etmek isteyeceklerin şeklinde yeni bir kategori bile oluşturabilirdim. Nedense artık kendimi gizleme gereği duymadan dikiliverdim karşılarına. ''Hoş geldin Yusuf abi.'' dedim. ''Hangi rüzgar attı seni buraya?'' Hatice abla kafasını çevirip ''Ha işte o da geldi.'' dedi. Baktım kızın da yüzünde güller açıyor. Çok gücenmiştim. ''Soruma cevap alamadım.'' diye üsteledim. Bir yandan da soruma bir kez daha cevap alamazsam ortalığı nasıl kana bulayabileceğim konusunda bir plan geliştirmeye çalışarak. Yusuf abi tehlikeyi sezmiş olacak ki sizi pikniğe davet etmeye geldim dedi. Yine öyle pişmiş kelle gibi sırıtarak. Hatice ablan da seni. Piknik mi diye karşılık verdim. Niye? Ayı mıyız biz? Neden öyle bir laf ettim bilmiyorum. Ayıların pikniğe çıkmadığını herkes bilir aslında. En fazla böyle piknik manyaklarının kamplarını basıp hepsini afiyetle mideye indirirler. Bilemiyorum, belki bilinçaltısal bir arzunun dışa vurumuydu benimki. Yusuf abi abartılı bir kahkaha attı. Cumartesi Polonezköy'e gideceğiz ailecek. Ümit senin de gelmeni çok istiyor. Hatice ablanın gelmesini de mi Ümit istedi diye sordum. Sonra da anlamlı anlamlı Hatice ablaya baktım. Hatice abla en pişkin tavrıyla "Yok, onu Yusuf istedi." diyerek gözlerimdeki bütün anlamları suratımda patlattı. "Annesi bırakmaz ki onu yalnız oralara." dedim. "Yusuf da sağ olsun, sen de gel o zaman." dedi. Pis, çok pis bir şey söylemeye hazırlanıyordum ki Hatice abla uzandı ve beni kaldırdığı gibi kucağına oturttu. Hayatımda bundan daha ağır bir hakarete uğramadığımı fark edene dek bir süre ağzı açık kala kaldım. Sevdiğim kadın gözümün önünde hıyarın biriyle flört ediyordu ve o bunu yaparken ben de paşa paşa onun kucağında oturuyordum. Bütün bunlar yetmiyormuş gibi eliyle güzelce saçımı okşayıp bir de yanağıma bir öpücük kondurdu ve öldürücü darbeyi indirdi. İçtin mi bakayım sen portakal suyunu? İçmiştim. Vitrinin aynasında mosmor yüzümü gördüm. Bütün zerrelerimle onu iteleyip oradan kaçmak istiyor ama ne hareket edebiliyor ne de bir söz söyleyebiliyordu. Acı gerçeği reddetmenin bir manası yoktu. Nice psikopatların dize getiremediği beni oracıkta bitirivermiş, haddimi bildirmişti bu köylü kızı. Öyleyse cumartesi 11 gibi gelir alırız sizi buradan. Ben gideyim artık diyerek oturduğu yerden kalktı Yusuf abi. Ben gideyim artık. Hatice abla beni kartondan bir maket gibi bir yana koydu. Sonra birlikte kapıya gittiler. Birbirlerine tanıştığımıza çok memnun oldum. Ben de cumartesi görüşmek üzere, cumartesi gibi gizli aşk mesajlarıyla dolu sözler söylediler. Hatice abla uğurlama merasimini bitirip döndüğünde ben de küçük Mehmet'in gerçek katilinin Yusuf abi olduğu konusunda kendimi iyiden iyiye ikna etmiş bulunuyordum. Bu kanaatim keskin gözlem ve sarsılmaz kanıtlardan ziyade mide bulantısına benzeyen bir histen kaynaklanıyordu. Ama ne de olsa iyi bir dedektif her şeyden önce ön sezilerine güven duymalıydı. Hain ve güzel bakıcım beni iyice kahretmek için olacak, kanepeye yerleşip bacaklarını uzattıktan sonra dudaklarının arasına bir tekel 2000 yerleştirdi. Ağır ağır sigarasını tellendirirken beni süzüyordu. Ağır ağır sigarasını tellendirirken ben de onu süzüyordum. Nihayet sessizliği bozan o oldu. Herhalde kanlı performansını değerlendirmemi bekliyor diye düşündüm. Ne? Diye sordum yine de. Bir şeyler söylüyordun kapı çalmadan önce. Modern erkekle ilgili bir şeylerdi galiba. Demek bir de üstüne dalga geçmeye niyetliydi. O kadarına katlanabileceğimden pek emin değildim. Kendimi hemen dışarı atmalıydım. Salonu terk edip sokak kapısının önünde duran lastik ayakkabılarımı ayağıma geçirdim. "Hey!" diye seslendi arkamdan. "Nereye gidiyorsun?" "Biraz dışarı çıkacağım," dedim. "Merak etme, annemler gelmeden dönerim." Beni durdurmak için bir harekette bulundu mu ya da bir şeyler söyledi mi bilemiyorum. Çünkü kapıdan çıktığım gibi uçarcasına merdivenlerden inip sokağa fırladım. Yüzüme çarpan rüzgar ilk anda biraz iyi geldiyse de hemen ardından ani bir yorgunluk çöküvermişti üzerime. Hastalığı tam olarak atlatamamıştım ve hala biraz ateşim vardı. O haldeyken sokaklarda gezmen pek akıl kârı değildi aslında. Zaten genel olarak zayıf bir bünyeye sahiptim. Hele ciğerlerimin durumu hiç parlak değildi. Bu açıdan Marcel Proust'a benzetiyordum kendimi. Ya da bir sanatoryumda amfizemden can veren hamamcı dedeme. Gerçeği zaman gösterecek. Sağ solu kolaçan ettikten sonra kafamı kaldırmak suretiyle yukarıları incelemeye aldım. Ne dost bir yüz ne de kendini balkondan aşağı atmaya hazırlanan biri vardı görünürde. Saat serserilik etmek ya da canına kıymak için çok erkendi henüz. Sıkıntıyla acaba eve geri mi dönsem yoksa ümitlere gidip biraz ortalığı mı bulandırsam diye düşünürken dost bir cırlama işittim. "Hey!" Sesin geldiği tarafa dönünce kansız Celal'in iki eliyle iki yanından kavradığı meyve kasasına benzer bir zımpırtıyla bana doğru yaklaştığını gördüm. "Beklesene biraz!" diye bağırdı bana. Suratında bizim mahallenin bakkalı Yakup'unkine benzer sağlıksız bir gülümseme vardı. Yanıma gelince aynı zamanda bir iple boynuna asılı olduğunu fark ettiğim kasanın içindekilere baktım. Birkaç eski çizgi roman, kırık bir topaç, patlak bir top, birkaç sakız ve bunun gibi ıvır zıvırın yanında dibi kesilmiş bir pet şişenin içine buruşturulup atılmış küçük kağıtlar. Bulmacanın parçalarını birleştirmeye çalışmak için fazla yorgundum. O yüzden kısa yoldan sordum. "Nedir bu Celal?" "Ekmek teknem," dedi kansız gururla. "Bunları satıyor musun yani?" "Ne münasebet, hediye ediyorum." "Allah Allah. Şuradaki kağıtlardan birini çekiyorsun, kazandığın hediyeyi öğreniyorsun." Pet şişedeki kağıtların esrarı böylelikle çözülmüştü. Yine de sistemin tamamının bu şekilde işlediğinden ciddi biçimde kuşkuluydum. Nitekim sadece 50 kuruş karşılığında diye ekleyerek haklı çıkardı beni kansız. Biraz düşündüm. Bunları 50 kuruştan satışa çıkarsan daha iyi değil mi? Hatta şu çizgi romanlara 50 kuruştan daha fazlasını verecek bir keriz dahi bulabilirsin. Laf aramızda o keriz bendim ama bunu belli etmedim tabii. Ticari bir anlaşma öncesinde elimi zayıflatmak istemem. "O da benim riskim," diye omuz silkti 40 yıllık ticaret erbabı havalarında götümün kenarı. Sonra da parlayıverdi birden. "Niyetçilik diye bir şey duymadın mı oğlum? Basıyorsun 50 kuruşu, niyet çekiyorsun. Ne çıkarsa bahtına." "Duydum da," diye dudak büktüm. "Niyetçilerin tavşanı kuşu falan olmaz mı? Kağıdı onlar çekerler senin yerine." "Yok bizde kuş tavşan falan," dedi kansız sabırsızca. "Kaderini kendi ellerinle belirliyorsun." Böyle felsefi bir tavır karşısında söyleyecek sözüm yoktu. Ayrıca her nedense deli gibi niyet çekmek istiyordum. Fakat işin içinde bir çapanoğlu olduğu düşüncesini de atamıyordum kafamdan. Acaba bu kansız adisi hediyemi vermeden kaçmak gibi bir çakallığa kalkışır mıydı? Yok canım, eninde sonunda onu yakalayıp burnundan getireceğimi bilecek kadar çalışırdı kafası. Diye vikledi kansız. "Çekiyor musun niyet? Çekmiyorsan dükkanın önünü kapama daha fazla." "Kansız," dedim ellerimle ceplerimi yoklarken. "Hevesini kırmak gibi olmasın da dükkanın falan yok senin. Şu halinle birkaç yıl içinde belki iş portacılığa terfi edebilirsin ancak." Celal cebimden çıkardığım 1 lirayı gördüğünden olacak bir karşılık vermemeyi tercih etti. Para böyle de her kapıyı açar ve her çeneyi kapatır işte. 1 lirayı niyet kutusuna atıp elimi kağıtların arasına daldırdım. İnşallah çok dandik bir şey çıkmaz diye düşünüyordum. Sonunda birini seçip açtım. Bir süre üzerinde yazanı okumaya çalıştıysam da sonunda gerçeği kabullenmem gerektiğini anladım. "Celal, burada bir şey yazmıyor." "Ha, borç çekmişsin," dedi pişkin pişkin. Talihsizliğime samimiyetle canı sıkılmış gibi hava takınmıştı. "Ne demek lan borç çekmişsin?" "Oğlum hepsi dolu olacak değil ya," diye çıkıştı. "Bazıları boş, o da senin riskin." Düpedüz dolandırmıştı beni eşoğlu eşek. Maalesef onunla kavgaya girecek gücüm yoktu. "Paramın üstünü ver," diye homurdandım. "Vallahi siftahı seninle yaptım. Hiç param yok. Hadi ya, ne yapacağız peki şimdi?" "Borcum borç oğlum," diye diklendi kansız. "Veririz 50 kuruşunu elbet. Ama istersen İstersem ne? Bir tane daha çekebilirsin. Yok ya, alnımda gerizekalı yazıyor galiba. Çabuk paramı ver. Böyle konuşuyordum ama aslında şansımı bir daha denemek için içim gidiyordu. Sen benim arkadaşımsın dedi kansız. Ki bu hiç hayra alamet değildi elbette. Sana bir kıyak yapacağım. Ne kıyağıymış o? Diye sordum ona hiç itibar etmediğimi belli eder biçimde. O kadar çok istiyordum ki beni ikna etmesini. 50 kuruş karşılığında iki kere niyet çekmene izin vereceğim. Namussuz iyi kıvırmıştır ticaretin mantığını. Bana doğru söyle kansız dedim. Bunlardan ne kadarı boş? Kansız, kuşkulu gözlerle bir bana, bir çevresine baktı. Derin bir iç çekti. Büyük bir gerginlik yaşadığı her halinden belliydi. İyice yanıma sokulup çok alçak bir sesle, "Bak," dedi. "Sakın kimseye söyleme ama, tamam mı?" Etrafta incin top oynadığına göre hiç de fısıldayarak konuşmamız gerekmiyordu. Ama ona bunu hatırlatmak yerine, "Tamam," dedim. Ne de olsa sonra endüstriyel bir sırrı öğrenecektim. "Yemin et, uzatma kansız," dedim. "Söyle hadi." "Yarısı." "Yarısı mı? Ulan amma üçkağıtçıymışsın ha." "Şşt, bağırma." "Tamam öyleyse," dedim ani bir kararla. 50 kuruşa iki kere daha çekeceğim. Sen bilirsin dedi kansız Celal'in usta tavrıyla. Hesap açıktı. %50 şansım vardı ve 3 kere üst üste boş çekme ihtimalim çok düşüktü. Kumarda varını yoğunu kaybedenleri anlamıyordum. Her şey matematikti oysa. Böylece daldırdım emniyet kutusuna ve iki kere daha üst üste boş çektim. Bir şey söylemeden bakışlarımı suratına dikerek bekledim. Tahmin ettiğim gibi gözlerini benden kaçırmaktaydı. Sonunda kısmet dedi. Ben gideyim artık. Bir adım atıp önüne dikildim. Kansız, sadece yarısının boş olduğundan emin misin o kağıtların? Evet dedi ters ters. Ne var? Peki öyleyse 10 lirasına bahse varım ki bir tane bile dolu yok aralarında. Biraz durdu. Yüzünde endişeli bir ifade belirmişti. Ancak çok geçmeden kaçış yolunu bir kez daha buldu namussuz. Tamam diye gördü blöfümü. Görelim 10 lirayı öyleyse. Şu anda yanımda yok ama yarın getiririm diye karşılık verdim. Ama aslında manevramın boşa gittiğini anlamıştım. Öyleyse yarın gireriz iddiaya diye yapıştırdı cevabı dolandırıcı arkadaşım. Bu lafı ettikten sonra da gayet kendinden hoşnut bir şekilde yürümeye koyuldu. Ancak o kadar kolay kurtulamayacaktı elimden. Takıldım Deyus'un peşine ben de. Bir süre birlikte yürüdük. Varlığımdan hoşnutsuzdu ama açık açık git de diyemiyordu. Nihayet tuzağına düşecek yeni enayiler bulmak için son derece vaatkar bir nokta oluşturan güzel yayla apartmanına iyice yaklaştığımız bir sırada daha fazla dayanamadı ve sinirli bir şekilde durup bana döndü. Oğlum sen niye takip ediyorsun beni? Talihli müşterilerinin mutluluğunu paylaşmak için Celalciğim diye yanıtladım. Eninde sonunda birileri bir şeyler kazanacak değil mi? O sırada ben de orada bulunmak istiyorum. Tamam o zaman diye bir kez daha restimi gördü kansız Celal. Dediğin gibi olsun. Sonra da hızlı adımlarla yürümeye devam etti. Hatta güzel yaylı apartmanın önünde oyalanmadı bile. Ne yaptığını bilen biri gibi davranıyordu ve kansız Celal'i tanısanız siz de bana hak verirsiniz. Bu son derece endişe uyandırıcıydı. Hey diye seslendim ona yetişmeye çalışarak. Nereye gidiyoruz böyle? Kansız'ın dudaklarında belli belirsiz pis bir sırıtış peydahlanmıştı. Paris mahallesine. Hakikaten de bizim sokakla Paris mahallesini ayıran Birleşmiş Milletler kontrolündeki bölgede ilerlemekteydik. Sen iyice kafayı yedin galiba Celal. Niye ki? Öyle yoksul göründüklerine bakma. Para bunlar da asıl. Hepsi hırsız çünkü. Celalciğim dedim sağa sola kolaçan ederken. İkimiz de biliyoruz ki o kağıtların hepsi boş ve Paris mahallesindekiler bunu çakozladıkları an ağzına sıçarlar. Hiçbir şey yapamazlar. Hakikaten bir tuhaflık vardı halinde. Hiç de öyle cesaret timsali bir arkadaşımız sayılmazdı kansız. Mahalle savaşlarında daha ziyade ajan provokatör gibi faaliyet gösterir, milleti birbirine düşürdükten sonra da bir kenarda çekirdek çitleyerek olan biteni izlerdi. Peki neydi şimdi bu manyağın böyle gözünün dönmesinin nedeni? Söylesene bana Celal, nereden çıktı bu niyetçilik ayağı şimdi? Niye yapıyorsun bunu? Niye olacak? Aile bütçesine katkıda bulunmak için. Derken hava aniden kararıverdi. Soğuk bir rüzgar esti. Kuşların sesleri kesildi. Artık Paris mahallesindeydik. Sokağın girişinde, sol taraftaki bir apartmanın önüne çökmüş ve tahminimce hararetli bir fidye tespit toplantısı yürüten 4 kişilik grup, bizi fark etmesin diye sadece başım çok sıkıştığında kapısını çaldığım Tanrı'ya dua ediyordum ki, ''Niyetçi!'' diye cürledi Allah'ın cezası kansız. 15-16 yaşlarındaki gençler konuşmayı kesip kafalarını bize çevirdi. Yan gözle ben de onları kesiyordum. Suratlarında alaycı bir ifadeyle bizi süzmekle beraber bulaşmaya niyetleri yok gibiydi. Bir an için rahat bir nefes aldıysam da daha ileride sokağın çıkışındaki çamurlu bölgede misket oynayan ve fidyecilerden ortalama 3-4 yaş daha küçük ekibi görünce iyimser düşünmek için çok erken olduğunu anladım. Bizi affetmiyor, sadece sürünün gençlerine avlanma talimi şansı veriyorlardı. Misket oynayan çocukları kansız da fark etmiş ama şimdi daha da kararlı adımlarla üzerlerine yürümesine bakılırsa o, bu küçük yaratıcılar topluluğunun potansiyel bir müşteri kitlesi olarak yorumlamıştı. Kucağında niyet kutusu, teklifsizce misket atışı yapmaya hazırlanan çocukla hedefi arasına dalıverdi ki bu bizim mahallede bile ağır cürüm kapsamında ele alınır ve "yok mu niyet çekmek isteyen?" diye bağırdı. Duy organlarımızın bazı şeyleri algılayamadığı bilinen bir gerçektir. Kızıl ötesi ya da mor ötesi ışınlar, belli bir frekansın altında ya da üstündeki titreşimler gibi algı eşiğimizin dışında kalan uyaranları herhangi bir şekilde deneyimleyemeyiz. Diğer bir deyişle bunlar bizim için aslında var olmazlar. İşte Paris mahallesi standartlarında muhallebi çocuğu sayılacak iki lavuğun gelip oyunlarını bozması da bu arkadaşlarımızın algı eşiğinin dışına düştüğünden olacak. Oracıkta anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirmiyor. Durdukları yerde buz kesmiş, boş gözlerle bize bakıyorlardı. Aslında bu hemen arazi olmak için harika bir fırsattı ama o gün ruhunu teslim etmeye and içmiş görünen kansız bu harika deminimsizliği bozmakta gecikmedi. Ufak tefek, kıvırcık saçlı, bir gözü yeşil, diğeri ise sadece göz akından oluşan bir çocuğa "Naber İlker?" dedi. "Niyet çekmek ister misin?" Ancak kansıza yanıt İlker'den değil, misket atışını gerçekleştiremediği için ilk taşı kafamıza gömme hakkını tasarrufunda bulunduran arkadaştan geldi. "Ne satıyorsun lan sen?" Sesinde yağ bazlı boyaları inceltmeye ya da nesneleri birbirine yapıştırmaya yarayan bazı maddelerle kullanım amacı dışındaki pek çok deneyimi bulunanlara özgü bir tını vardı. Kansız yaptığı işin detaylarını onlara anlatırken ben de boş yere olası kaçış noktalarımızı tespit etmeye çalışıyordum. İşin garip tarafı beklediğim patırtı bir türlü kopmuyordu. Hatta Paris mahallesindeki kardeşlerimiz aynı benim gibi bu niyet mevzusuna epeyce ilgi duymuşa benziyorlar ve bizimkine soru üstüne soru soruyorlardı. Onlar muhabbeti sürdürürken iki apartman arasındaki boş bir bölgeye yığılmış sandıklar dikkatimi çekti. Belki ellerinden kurtulamazdık ama hasımlarımızın kafasında biz de bir şeyler parçalama şansı bulurduk böylece. Doğruca gidip ters çevrilmiş boş sandıklardan birinin üstüne oturdum ve müzakerelerin sonucunu beklemeye koyuldum. Gözüm çocukların misket oynadığı alana takıldı o arada. Misketlerle vurmaya çalıştıkları, genelde bizim oyunlarımızda olduğu gibi yan yana dizilmiş başka misketler değil, taşlarla dövülerek jilet gibi inceltilip düzeltilmiş, yere dikey biçimde çamuru saplı duran gazoz kapaklarıydı. Ehil olmayan gözler, arkadaşların fasulyesine misket müsabakaları düzenlediği gibi yorumlayabilirdi bu manzarayı ama kazın ayağı öyle değildi. Bu gazoz kapaklarının her biri aynı kumarhanedeki çipler gibi aslında bir para karşılığına sahipti. Misket yerine gazoz kapağı kullanarak hem söz konusu mevduyu diledikleri gibi belirleyebiliyor hem de daha büyük çocukların kapkaç eylemlerine karşı korunuyorlardı. Tam profesyoneldi gerçekten bu Paris mahallesindekiler. Beni aralarına alacaklarını bilsem bir dakika düşünmem onlara katılırım ama biliyorum onlar için her zaman bir yabancı olacağım. Sonunda kansız Celal aralarından çıkıp yanıma geldi. Diye sordum. Durum ne merkezde? Gerizekalı arkadaşımın yüzünde güller açıyordu. Siz şurada bekleyin 2 dakika, oyunumuz bittikten sonra ilgileneceğiz sizle dediler. Çocuklara baktım, hakikaten de oyuna devam ediyor gibiydiler. Ama aralarında bir şeyler fısıldaştıkları kartal gözlerimden kaçmamıştı. Kansız dedim, bu son şansımız, tüyelim hemen. Ne tüyeceğiz oğlum, bir sürü para kazanacağım biraz sonra. Hakikaten eline bir kuruş bile geçeceğini aklın kesiyor mu kansız? Çiğ çiğ yerler oğlum bizi burada. Telaşlanma dedi kansız. Şu çocuğu görüyor musun? Parmağıyla az önce selamlaştı, tek gözlü çocuğu işaret ediyordu. Gördüm. İlker'di değil mi adı? Ne olmuş ona? Bizim sınıfta o. Merak etme, bir zararları dokunmaz bize. Gözüne ne olmuş onun öyle? Şu az önce bize posta kayan çocuk var ya Adnan diye bu kez de ne sattığımızı soran çocuğu işaret etti. O çıkarmış kazara İlker'in gözünü. Bir tartışma olmuş aralarında da. Tabii insan iyiye güzele tartışarak ulaşırdı ne de olsa. âlâ dedim. Sonunda uzlaşmış görünüyorlar. Şşt, baksana diye sokuldu bana kansız. Çeneni kapalı tutarsan paranı sana geri veririm. Anlaştık mı? Seni ele verecek değilim Celal dedim. Ama saçmalıyorsun. Hepsi o düldül için değil mi? Kansız Celal'in suratı bir anda normal bir insanınkine döndü. Her zaman kireç gibi olan yüzüne kan hücum ettiğini gösteriyordu bu durumda. Ne düldülü lan diye inkar etti hemen. Hayreti mucip yani. Bırak bu ayakları Celal. Senin de bir düldülün olursa Zuhal seninle ilgilenir diye düşünüyorsun. O yüzden para toplamaya çalışıyorsun. Yalnız sana söyleyeyim, bu son derece gerizekalıca bir düşünce. Üstelik de birazdan fena halde sopa yememize neden olacak. Sen ne anlarsın lan? Diye bağırdı kansız. Ama daha fazla uzatmadı. Çünkü tam o sırada oyunlarını bitirmiş, bana göre planlarını kurmuş bulunan grup bize doğru yaklaşmaktaydı. En öndeki Adnan gelip kansızın niyet kutusuna şöyle bir baktıktan sonra ayaklarımdan çok da uzak sayılmayacak bir noktaya okkalı bir balgam fırlattı. 50 kuruşa diyerek teklifsizce kutudan bir sakız alıp ağzına attı. Ardından da çizgi romanlardan birini incelemeye koyuldu. Onun bu hareketi üzerine ötekiler de ufak ufak kansızın hediyelerine el atmaya başladılar. Alfa Sübyan'ı tespitlemiştim. Acaba liderlerini devirirsen sürünün geri kalanı paniğe kapılıp kaçar mıydı? Uzak ihtimaldi ya, yine de üstünde oturduğum sandığı bir köşesinden sıkıca kavradım. Kansız çocuklardan birinin elinden topunu alıp tekrar kutuya attı ve evet dedi. Her bir niyet 50 kuruş. Adnan bir süre bize dik dik baktıktan sonra tak diye bir gazoz kapağı fırlattı kutunun içine. Bunların her biri 5 lira ediyor dedi. 10 tane çekeceğim. Kansız, yok öyle ya ama diye çıkıştıysa da çok geç kalmıştı. Sevgili sınıf arkadaşı İlker, elini kutuya daldırdığı gibi bir avuç kağıt çekmişti bile. Gerizekalı dostum protestolarını sürdürürken ben de boş kağıtları tek tek açıp yere fırlatan çocukları kolluyordum. Nihayet bir tanesi, ''Boş lan bunların hepsi!'' diye bağırdı. Boku yemiştik. ''Vay vay vay!'' dedi Adnan huşuyla. ''Adam mı yiyorsunuz lan siz?'' Ve kutudaki patlak topu aldığı gibi Ceren'in kafasına patlattı. ''Ne adam yemesi oğlum?'' dedi kansız. Sesi etçil bir bitkinin yaprakları arasında çırpınan bir arı vızıltısı gibiydi. ''Gözüm çıksın yok öyle bir şey.'' Bir sonraki darbenin nasıl geldiğini ikimiz de anlamadık. O ufacık tefecik İlker ok gibi fırlayıp Celal'in çenesine yapıştırdı yumruğu. ''Alay mı ediyorsun lan sen benle? İt ol it!'' En ufak tefeğinin beni gözüne kestirdiğini fark etmiş olduğumdan, eleman üstüme doğru hamle ettiği anda oturduğum yerden fırlayıp bileğini burktum ve ensesinden tuttuğum gibi sandıkların arasına savurdum serseriyi. Pek küçük bir zafer. Bir tanesi kaşla göz arasında beni arkamdan kıskıvrak yakalamıştı bile. Yaklaşan öbür çocuğu tekmelerimle kendimden uzak tutmayı bir süre başardıysam da sonunda yapıştırdılar sırtımı yere. İkisi birden tepeme çullanmıştı. Darbelerden kafamı korumaya çalışırken göz ucuyla Adnan ve İlker'in de aynı tarifeyi kansız uyguladığını görebiliyordum. Sonra birden darbeler sona erdi. Tırsa tırsa yüzüme kapattığım ellerimin arasından baktım ne oluyor diye. Az önce üzerime yüklenen çocuklardan biri yere paralel biçimde havada asılı yumruklarıyla boşluğu dövüyordu. ''Ne oluyor lan burada?'' diye bir ses işittim sonra. Doğrulup ne olduğunu anlamaya çalıştım. İnce, uzun bir silüet hasımlarından birini tek eliyle havaya kaldırmış, öteki eliyle de diğerinin yakasına yapışmıştı. Esrarengiz kurtarıcımız boş yere çırpınan çocukları çuval gibi bir kenara fırlattıktan sonra kansızı da Adnan ve İlker'in elinden kurtardı. Vukuatın çapının büyüdüğünü gören tecrübeli haytalar anında yanımızda bitmişlerdi. Ne ki kahramanımız bu yeni gelenleri de güzelce selamladı. ''Siktirin lan buradan, deşerim hepinizi!'' İlk anda Alain Delon'la Clint Eastwood karışımı birine benzediğine yemin edeceğim kurtarıcımız, yaşadığım şokun etkisi geçtikçe gerçek suretiyle belirdi karşımda. Ayağa kalkıp üstümü başımı silkeledikten sonra en büyük zevki biz ufaklıklara eziyet etmek olan muhitimizin bir numaralı psikopatı ve dünya ahiret düşmanım Gazanfer'e hafif bir baş işaretiyle teşekkürlerimi bildirdim. Gazanfer'in koruması altında Paris mahallesi sınırlarından çıkıp bizim mahalleye adım attığımız anda kansız tabanları yağladı. Gördüğüm kadarıyla rotayı evine değil, daha çileyi sokağa çevirmişti. Birkaç gün içinde bir mahalle savaşı kopacak demekti bu da. Güzel yaylı apartmanının önüne geldiğimizde Gazanfer evine doğru seyirtti. Geçmiş olsun diye seslendim arkasından. Gazanfer durup anlamaz bakışlarını bana çevirdi. İçerideymişsin diye duydum. Eyvallah. Bir şey soracağım Gazanfer abi dedim. Sanırım ona ilk kez abi diye hitap ediyordum. Benden pek hoşlanmazsın. Niye o çocukların elinden kurtardın? Sen bizim mahallenin çocuğusun diye omuz silkti Gazanfer. Seni ben döverim. Başkası değil. Bu güzel açıklamayı yaptıktan sonra dönüp giden Gazanfer abinin arkasından bakarken ben de ne kadar yanıldığımı düşünüyordum. Paris mahallesindeki arbede esnasında Can Avli ile sıraladığım dualara karşılık veren Tanrı değil, her zamanki gibi şeytan olmuştu. 6. ayrımın sonu. Sayfa 107.